Yeni Gün.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan günaydın. Yeni Gün programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Düğmeci, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladı. Teknik Masa'da Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan tüm dinleyenlerimizi selamlıyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve yine çift 090 312 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise şu şekilde: yenigun.tsr ve Twitter adresimiz ise şöyle: tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi Yeni Gün programına bugün de gazete manşetlerine kısa kısa değinerek başlayacağız. Hemen ardından TRT muhabirine bağlanacağız ve Ankara gündeminde bugün neler var kendisine onu soracağız. Saat 9.30 sularındaysa akşam gazetesi parlamento muhabiri Yelda Göktağ telefonda konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle ve programımızın son bölümünde ise Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz telefon konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri soracağız ona da. Yeni Gün başlıyor. Bugün 17 Eylül 2020 Perşembe. Hemen bakalım ilk gazetemize. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Lahey'i de Meis'i de kaybederiz demiş manşetinde. Yunan vekil itiraf etmiş. Atina'nın diyalog masasına neden yanaşmadığını Yunan vekil itiraf etti. Halkımıza doğruları söylemeliyiz. Lahey'e gidersek Meis'i de kaybederiz diyor. Kamuoyu ikiye bölündü diye başlık atılmış habere. Türkiye'nin uluslararası deniz hukukuna uygun tezleri Yunan kamuoyunda çatlağa neden oldu. Eski Dışişleri Bakanı ve Miçotakis'in kız kardeşi Dora Bakoyanni gibi isimler krizin Lahey Adalet Divanı'nda Atina'nın lehine çözüleceğini düşünüyor. Yunan milletvekili Dimitris Kamenos'a halka gerçekleri anlatmalıyız diyerek şunları söylemiş: Lahey'e gidersek elimizde olan çoğu şeyi kaybederiz. Meis'i ve kıta sahanlığımızı da, çünkü mahkeme herkes için hakkaniyetli bir karar alacak demiş. Hemen yanında da küçücük şöyle bir haber var. Atina S-300'lere yeniliyormuş. ABD Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım uygulamaya hazırlanırken bir başka NATO üyesi olan Yunanistan elindeki S-300'lerin gücünü artırmak için Rusya'yla görüşmelere başlamış. İmza kurumadan Gazze'yi bombaladı yazıyor haberde. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzalanan ihanet anlaşmasından saatler sonra Gazze'yi vurdu. Roket atıldı bahanesine sığınan İsrail ordusu daha önceden belirlenen Gazze'deki 10 noktayı savaş uçaklarıyla vurdu. Çok sayıda Filistinli yaralandı, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İhanet anlaşmasına tepkilerse dün de sürdü. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları ateşe verildi. FKÖ, anlaşma barış getirmeyecek, haklarımızı parayla takas etmeyeceğiz açıklaması yaptı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Adil ve tutarlı olun, hakkaniyetle çözelim diyor. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans yöntemiyle görüştü. Avrupa'ya 3 mesaj verdi. Çözüm için Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olması gerekiyor dedi. Yapıcı ve hakkaniyetli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkla müzakere ve uzlaşma çözülür dedi. Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceğiz diye eklemiş. Ve akşam gazetesinden son bir haber, 82 muvazzafa FETÖ gözaltısı yazıyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına İstanbul dahil 34 ilde operasyon düzenlendi. 82'si muvazzaf 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında bir binbaşı, 400 başı ve bir üsteğmen de varmış. Devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesiyle bakalım manşetine. İlk aşı yapıldı yazıyor. Evet, altta bir fotoğraf var aşı yapılırken. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı. Dünyanın dört gözle beklediği aşının üretim öncesi son aşaması olan faz 3'e dahil edilen Türkiye'de toplam 10 bin gönüllü aşı olacak. Çin'de üretilen ve şimdiye kadar yan etkisi görülmeyen aşı COVID-19 tedavisinde en umut veren ilaç olarak görülüyormuş. İlk doz Hacettepe Tıp Fakültesi'nde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk etapta 25 merkezde 1200 gönüllüye aşı uygulanacak. Bu sayı daha sonra 10.000'in üzerine çıkacakmış. Aşılamalar ve gönüllü takiplerinin 2,5 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyormuş. Sinovac Biotech firmasının CEO'su Helen Yang, Çin'den gelerek tarihi anı takip etmiş. Tarihi bir an yaşadığımızı belirten bilim kurulu üyesi Profesör Serhat Ünal'sa şöyle demiş: aşıyı geliştiren firmalar faz 1 ve faz 2 çalışmalarını kendi ülkelerinde yaptı. Faz 3'ün hızla tamamlanması lazım. Çünkü dünyanın aşıya ihtiyacı var ve bu işi yapma kapasitesi olan ülkelerle işbirliği yapılıyor. Türkiye'nin bu ülkelerden olması bizi mutlu ediyor diye konuşmuş. Ayrıca salgının sonu yakın diyor bilim kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Türkiye ve dünyanın virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemde olduğunu söyleyerek eklemiş. Ancak bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir demiş. Haydi hayırlısı diyelim o zaman. Devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesiyle. Macron Fransa'yı temsil etmiyor yazıyor haberin başlığında. Hemen ayrıntılarına bakalım. Fransa'daki bir anket Fransızların %82 oranıyla Macron'u gerçek lider olarak görmediklerini ortaya koymuştu. Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot da Macron'un ülkeyi temsil etmekten uzak olduğunu söylemiş. Charles Saint-Prot şu yorumu yapmış: Macron'un Türkiye karşıtı siyaset izlemesi Fransa'nın siyasi geleneklerine aykırı. Macron Akdeniz konusunda hiçbir şey bilmiyor. Bir taraftan Akdeniz'e kıyısı olmayan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD desteklenip diğer taraftan bir Akdeniz ülkesi yani Türkiye düşman yapılmamalı demiş. "102 yıllık muhteşem tarih" yazıyor. İki devlet, bir milletin hikayesi. Bakalım hemen. Tadit Azerbaycan Evi tarafından Bakü'nün kurtuluşu şerefine düzenlenen gecede konuşan Başkan Profesör Aygün Attar, 102 yıl önce 1918'de yazılmış muhteşem bir tarihi kutluyoruz bugün. Bir millet, iki devletin Kafkas İslami Ordusu şehitlerinin hikayesinin konuşulduğu tarihtir 15 Eylül demiş. Devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin sürmanşetine bakalım. Büyük konuşma 22 Eylül'deymiş. Erdoğan Birleşmiş Milletler'den tüm dünyaya seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-29 Eylül'de koronavirüs salgını nedeniyle telekonferansla yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk gününde dünya liderlerine seslenecekmiş. Daha önce örgüte dönük reform taleplerini Dünya 5'ten Büyüktür manifestosuyla dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve hukukundan Filistin'deki ihanete kadar birçok konuda mesaj verecek. Volkan Bozkır'ın başkanlığına seçilmesiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ilk kez bir Türk yöneteceği için de Erdoğan özel bir hazırlık yapacakmış. Ertuğrul'la tebrik yazıyor. Hemen altında küçücük bir haberde Japonya'da Abe Shinzo'nun sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden sonra yeni başbakan Suga Yoshihide oldu. Yoshihide'yi tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Japonya'nın dostluğunun 130 yıl önce yine 16 Eylül'de Ertuğrul Fırkateyni hadisesiyle başladığını hatırlatarak güzel bir tevafuk olduğunu söyledi. 587 Osmanlı denizcisinin şehit olduğu olay iki ülke arasında kalıcı dostluk başlatmıştı. Devam ediyoruz. Hangisi daha Siyonist diye sormuş Yeni Şafak gazetesi. Yakan mı, satan mı? Birleşik Arap Emirlikleri emiri Muhammed bin Zayed İsrail'le anlaşarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ihanet etti. Avustralyalı radikal Siyonist bir Yahudinin 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'yı ateşe vererek 1000 yıllık Selahaddin minberini yakması üzerine kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı tüm olan bitene sessiz. Suudi Arabistan'ın zirve başkanlığında bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçmemesi yakan mı, satan mı daha Siyonist dedirtiyor. Yanında da hemen şöyle bir haber var. Polis fanatik getirdi diyor. Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El Maribe Fas kapısından Harem-i Şerif'e baskın düzenledi. Fanatiklere polis eşlik etmiş. Devam ediyoruz. Kaytan öldü iddiası yazıyor Yeni Şafak gazetesinin haberinde. Terör örgütü PKK'nın önemli elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın uzun süredir görüntü vermemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında öldürüldüğü iddialarını gündeme getirdi. Son dönemde teslim olan teröristler Öcalan'la birlikte PKK'yı kuran 6 isimden birisi olan Fuat Kodatlı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini teyit etti. PKK, önceki gün sözde komutanlarından Dozdar Hamon'un bir yıl önce TSK'nın düzenlediği operasyonda öldüğünü duyurmuştu. Ve son iki haberle bitiriyoruz Yeni Şafak gazetesini. Ekonomiyle ilgili haberler bunlar. Hemen verelim ard arda. Kuyumcularda e-altın dönemi başlıyormuş. Koronavirüs salgını ticarette alışkanlıkları da değiştirmiş. Bundan nasibini alan sektörlerden kuyumcular da artık ürünlerini internet üzerinden satıyormuş. İTO Kuyumculuk Başkanı Erhan Hoşcanlı şöyle demiş. Bu sektörümüz için yeni bir açılım. Altını bildiğiniz, tanıdığınız kuyumcudan almak lazım. Alışverişten sonra faturasını, belgesini isteyin demiş. Hemen altında da kısacık şöyle bir haber var. Türk firmalar 8 trilyonu aşmış. Türkiye'de firmaların 2019 yılı aktif büyüklükleri 8,6 trilyon lirayı buldu. İmalat sektörü 2,3 trilyon lirayla ilk sırada yer almış. İnşaat sektörünün toplam net kar içindeki payı 2019 için %7,3 olmuş. Eğitim sektörü 1,4 milyar lira ve gayrimenkul sektörü 1,2 milyar lira zararla geçen yılı tamamlamış ve Yeni Şafak gazetesinde böylece noktalıyoruz. Ve geçiyoruz Sabah gazetesine bakalım manşetine. Tecavüz, rant, rüşvet, kıyak diyor. Didim'deki tecavüz skandalı CHP'li belediyedeki bütün kirli ilişkileri tek tek açığa çıkardı. İşte ilçeyi sarsan korkunç iddialar yazıyor Sabah gazetesinin manşetinde. ST adlı kadına tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı Ahmet Atabay yakın çevresini kıyaklara boğmuş. Atabay CHP ilçe başkanının yeğenine ait şirkete doğrudan temin yoluyla 2 milyon lira aktarmış. Tecavüz olayında adı geçen başkan yardımcısı Öznur G hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapılmış, 5 kez evlenen Öznur G'nin ev kadını annesinin üzerine 6, emekli babasının üzerine ise 11 taşınmazı varmış. Öznur G'nin eşi Biçler'den 200 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gündeme gelmiş. Olayda suçlanan Ali Ç'ye ait tecavüz evinin parke taşlarını belediye döşemiş, zeytinliğini de belediye temizlemiş ve son olarak Ali Ç'nin akaryakıt istasyonuna usulsüz olarak LPG ruhsatı verildi yazıyor Sabah gazetesinin haberine göre. Ve bir haberimiz daha var Sabah gazetesinden. İdam edilen milli iradeydi diyor Başkan Erdoğan. Darbecilerin idam ettiği Menderes ve demokrasi şehitlerini ölüm yıl dönümlerinde andı. Şöyle demiş, hemen bakalım açıklamalarına. 27 Mayıs darbesi milletimizin vicdanında derin yaralar açmıştır. Başbakan Menderes ve arkadaşları insanlık adına utanç verici süreç sonunda idam edildiler. Darbecilerin kurduğu tiyatro mahkemelerinde yargılanan ve idam edilen merhum Menderes ve arkadaşları değil, idam edilen milletimizdi, milli iradeydi demiş. Sıradaki gazetemiz Milliyet. Bakalım manşetine çok farklı bir konuyu manşetine taşımış, yersen diyor. Ürünlerinde at eti çıkan kasap ve lokantanın savunmaları pes dedirtti. Şöyle demiş, kasap Özbeklerin getirdiği eti kıyma çektik, at etiymiş derken lokanta kendini bıçaktan tahtadan bulaşmış olabilir diye savunmuş. Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı tahşiş listesinde vatandaşlara at eti sattığı tespit edilen İstanbul'daki iki işletme faaliyetlerini hala sürdürüyormuş. Sucuğunda at eti bulunan Balat'taki Lalegül kasabı, Özbeklerin getirdiği eti kıyma çektik, at eti getirmişler, Özbek'te kayıplara karıştı, bulamadık savunmasını yapmış, cezayı da ödememiş. Tavuk dönerinden at eti çıkan Sarıyer'deki paşalı kebap sahipleri ise sebzeden, bıçaktan ya da tahtadan ulaşmış olabilir, et ve tavuğun birbirine bağdaştırılması aptallık olur, sonuçlara itiraz ettik, bakanlıkla mahkemeliyiz diyorlarmış. Taklit ve tahşişle ilgili işletmeye kapatma ve hapis cezası ile ilgili kanun teklifi mecliste bekliyormuş. Eğitimde el ele verelim diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Pandemi sürecinde eğitimdeki sorunların çözümüne yönelik önerilerini 14 madde halinde açıkladı. İktidara çağrı yapan Kılıçdaroğlu, biz belediye başkanlarımızda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Önümüze engel çıkarmasınlar, merkez ve yerel el birliği halinde çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sorunlarını çözebiliriz demiş. Devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. İstanbul'da büfeye %500 zam yazıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt şirketi İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ, gazete ve ürün satış büfelerinin kirasına ortalama %500 oranında zam yapınca esnaf isyan etmiş. Büfelerin yenilenmesi için de belediyenin kendilerinden 80 ila 300 bin lira arası bir ödeme istediğini söyleyen büfe sahipleri, kararın gözden geçirilmesini talep etmiş. Ve şöyle yazıyor altındaki haberde, Ruslar akın akın geliyor, güzel bir haber verelim size. Pandemide normalleşme süreciyle birlikte başta Rusya olmak üzere bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısında hareketlilik yaşanıyormuş. Ağustos'ta toplam 225 bin turist ağırlayan Antalya, Eylül'ün ilk 15 gününde aynı sayıyı yakalamış. Yaz sezonunun Kasım'a kadar uzaması da öngörülüyormuş. Sayın dinleyicilerimiz, sona bıraktım bu haberi. Hiç okumak istemiyorum ama yine Milliyet gazetesinde şöyle bir haber var tam ortasında. Üç kadının dramı diyor, yine kadına şiddet haberine yazık ki, bunu da verelim size. Kadına yönelik şiddet durdurak bilmiyor. Ankara'da 27 Ağustos'ta evlendiği polis eşi M.A. ile tartıştıktan sonra başından silahla vurulup ağır yaralanan Sevgünur Aktaş, Gata'da yoğun bakımda uyutuluyor. İkincisi Gaziantep'te iki çocuk annesi Sezai Koçak Özahi, boşanma aşamasında olduğu Ali Özahi ile tartıştıktan sonra şüpheli bir şekilde balkondan düşüp öldü. Ailesi düşmedi, balkondan atıldı iddiasında. Ve üçüncüsü de Ankara'da 30 Temmuz'da eşinin katlettiği Emine Yanıkoğlu'nun Haziran'da evinde ölü bulunan arkadaşı Aleyna Çakır'ın cenazesinin ardından benim de cenazemi böyle kaldırırlar dediği ortaya çıkmış. Bu haberle de Milliyet gazetesini noktalıyoruz. Ve son gazetemiz Hürriyet. Bakalım manşetine. Asitçi enişteye rekor tazminat diyor. Yine farklı bir konu manşetine taşınmış Hürriyet gazetesinin. Ataşehir'de 5 yıl önce eşinin yeğeninin yüzüne asit atarak yaralanmasına neden olan Cihan Araçman, daha önce aldığı hapis cezasının yanı sıra 5,3 milyon lira tazminata mahkum oldu. YK dehşeti yaşadığında 3,5 yaşındaydı yazıyor Hürriyet gazetesi. Bir fotoğrafına yer vermiş, buzlanmış tabii ki çocuğun yüzü. 12 yıl ceza almıştı. Uluslararası bir teknoloji şirketinde pazarlama müdürü olarak çalışan Araçman, 17 Ekim 2015'te ailece gittikleri lüks bir restoranın oyun bölümünde o dönem 3 yaşında olan YK'nın yüzüne asit atmıştı. Araçman 2016 yılında biten yargılama sonucunda toplam 12 yıl ceza almış, pandemi süreci nedeniyle ev hapsine gönderilmişti. YK'nın annesi Işıl Güven'in ceza davasından sonra açtığı tazminat davası da dün sonuçlandı. Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda ve ailenin artırım talebine uyarak Araçman'ın 5,3 milyon Türk lirası tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca Araçman'ın mal varlığı üzerindeki tedbirinde devamına karar verildi. Ve güzel bir haberle noktalayalım Hürriyet gazetesini. Son haberimiz bu. İlk uçan arabamız havalandı yazıyor. Test sonuçları başarılıymış. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlamış. Uçan araba adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu Artuklu Sarayı'nın baş mühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Ceziri'den almış. Cezeri ilk kez 2019'da Teknofest'te tanıtılmıştı diyor Hürriyet gazetesinde ve bu haberle de manşetlerimizi burada noktalıyoruz. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Cuma Yavuz hattımızda. Sayın Yavuz günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz ve hemen soruyoruz. Ankara gündeminde bugün neler var?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Zira AK Parti il başkanları toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında bu toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak ve hem teşkilata yönelik, partisinin teşkilatına yönelik hem de ülke gündemine, iç ve dış gündem başlıklarına yönelik önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bunu takip ediyor olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanları toplantısındaki açıklamalarını. Sonrasında Beştepe'de Devlet Övünç Madalyası töreni gerçekleştirilecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla külliyede düzenlenecek törene katılacak ve burada Devlet Ödünç Madalyası verilecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB zirvesi öncesi diplomasi trafiği devam ediyor. 24-25 Eylül'de Doğu Akdeniz'de gelişmelerin ele alınacağı AB Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok telefon görüşmesi, video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Yine buna ilişkin haber çalışmalarımız olacak. Koronavirüs gündemi de oldukça önemli başlıklar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı filyasyonda yeni sisteme geçti. Artık bir tıkla vaka ataması yapılabiliyor. Yine aşı çalışmaları da bir taraftan devam ediliyor. Bugün Hacettepe Üniversitesi'nden aşı çalışmalarına ilişkin bir açıklama basın toplantısı gerçekleştirilecek. Onu takip ediyor olacağız. 81 ilde de bugün geniş kapsamlı bir tarama ve denetim gerçekleştirilecek. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları da bu tarama ve denetimlere katılacak. 81 ilde yurt genelinde oldukça kapsamlı maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına ilişkin denetimler gerçekleştirilecek. Yine bu kapsamda terörle mücadele ile ilgili Akar ve Suriye suikast planı davası da devam edecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden bölücü terör örgütü PKK üyesi ve ona yardım ettiği belirlenen iki kişi hakkındaki davada sona gelin diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Teşekkür ediyoruz TRT muhabiri Cuma Yavuz'a.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Akşam gazetesi parlamento muhabiri Yelda Gökdağ telefon hattımızda. Günaydın Sayın Gökdağ.
Günaydın Funda Hanım. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen sormak istiyorum size. Çünkü Doğu Akdeniz'de birkaç gündür konuşuyoruz. Sular ısınıyor. Başkan Erdoğan da Almanya Başbakanı Merkel'le video konferansla görüştü. Avrupa'ya çeşitli mesajlar verdi. Doğu Akdeniz başlığı ön plana çıkıyordu. Adil ve tutarlı olursanız müzakereye biz hazırız diyor. Bir yandan da Atina diyalog masasına yanaşmak istemiyor. Yunanistan'da da farklı yorumlar var. Kendi içinde de bir anlaşmazlık var. Kamuoyu ikiye bölündü yorumları yapılıyor. Sizin değerlendirmeleriniz nelerdir?
Evet, şimdi Türkiye birkaç gün önce, bir hafta diyemeyiz, birkaç gün önce Oruç Reis gemisine periyodik bakım ve ikmal için geri çekti Antalya Limanı'na. Şimdi bunun üzerine Atina'nın aslında olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu söylemek mümkün. Şimdi dün Çavuşoğlu takip etmiştir belki dinleyenler de, bir televizyon programına katıldı ve orada açıklamalar yaptı. Bundan sonra Türkiye'nin ne tür adımlar atabileceği yönünde mesajlar verdi. Şimdi Atina'nın aslında bakarsanız beklediği desteği bulamadığının altını çizdi Bakan Çavuşoğlu. Bugüne kadar Avrupa Birliği'nden de bulamadılar aslında. Fransa'nın orada önemli bir rolü var. Fransa biliyorsunuz daha çok Atina'dan yana bir tavır sergiliyor. Çünkü Kıbrıs açıklarında sismik araştırma gemisiyle araştırma yapacak olan gemilerden biri de bir Fransız şirketindi. Ama Fransa sadece bu amaçla değil, aynı zamanda Orta Doğu'da bir rol oynamak için, Akdeniz'de bir rol oynamak için bu kadar konunun üzerine eğiliyor aslına bakarsanız. Ve Yunanistan'ın arkasında bir görüntü çizmeye çalışıyor. Şimdi dün Çavuşoğlu eğer ön koşul koymaya başlarlarsa bizim de ön koşullarımız olur dedi. Çünkü Türkiye konuya aslında bir çözüm çerçevesinden yaklaşmaya çalışıyor. Olumlu bir adım atılmasını bekliyor ama oldukça da kararlı durarak yapıyor bunu. Ve sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda bir ısrar içinde Türkiye. İyi niyetli bazı tekliflerde de bulunuldu ama Yunanistan buna yanaşmıyor. Şimdi Lahey'e konuyu götürmek konusunda bir görüş vardı biliyorsunuz. Yunanistan Başbakanı'nın kız kardeşi bunu söylemişti. Ne kadar muhataptır başka bir konu. Fakat Yunan milletvekili bir televizyon kanalına çıkarak bir açıklama yaptı ve Yunanistan'ın Lahey'e gitmesi durumunda meclisi kaybedebileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asla geri adım atmamaya neredeyse yeminli olduğu, çok kararlı durduğu, kimseyi dinlemediği konusunda bazı açıklamaları var. Lahey biliyorsunuz Hollanda'da bir savaş suçları mahkemesi. Dolayısıyla Lahey'e eğer gidilirse Türkiye sınırlarının, sahil sınırlarının oldukça geniş olduğu kabulünden yola çıkarak Türkiye'nin bugüne kadar elde edemediği haklarını bundan sonra elde edebileceği konusunda, Lahey'de elde edebileceği konusunda bir yaklaşım var Yunan milletvekilinin. Ve bunun için Yunan halkını doğru bilgilendirmeliyiz gibi bir açıklaması var. Dönelim Çavuşoğlu'nun açıklamalarına. Geminin periyodik bakımı için çekildiğini vurguladı bu programda. Barbaros Hayrettin Paşa da periyodik bakım yapıldıktan sonra bölgeye geri dönmüştü dedi. Araştırmalarını yapıyor dedi. Dolayısıyla aslında biz geri adım atmıyoruz. Sadece periyodik bakım için çektik ama bu süreci değerlendirirseniz ne ala. Değerlendirmezseniz Türkiye'nin tavrı nettir mesajı veriyor. Dünkü televizyon programında da aynı şeyi yaptı. Geçmişte diplomasiye bir fırsat verdik ama Yunanistan bunu ters etti açıklamasında. Bu Yunanistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilebilir mi diye soruldu Bakan Çavuşoğlu'na ve evet dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynısını söyledi. Bizzat kendim de söyledim dedi. Şimdi Rum kesimi ve Yunanistan'ın yıllardır Mısır'la, İsrail'le belli anlaşmalar imzaladığını ve tek taraflı faaliyetler yürütmek istediklerini biliyoruz. Hepimiz şahit olduk buna. Türkiye zaman zaman ciddi uyarılarda bulunmuştu. Ama buna rağmen Türkiye'yi tamamen dışlamaya çalışan bir tutum içindeydi ve Kıbrıs Türk halkının da çıkarları yok sayılmıştı. Biz bölgede faaliyetlerimizi başlattıktan sonra sesleri çıkmaya başladı dedi Bakan Çavuşoğlu. Tüm bu gelişmeler üzerine bunları hatırlatarak ve Doğu Akdeniz'deki zenginliklerden herkesin faydalanma hakkı olduğunu ve böyle bir ortamın sağlanması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin tutumu bugüne kadar hep böyleydi ama bunun altını tekrar kalın çizgilerle çekti. Çünkü Oruç Reis'in geri çekilmesinden sonra Türkiye geri adım mı atıyor soruları akıllara geldi. Bakan Çavuşoğlu hayır, biz diyalog için adımlarımızı atıyoruz. Oruç Reis de periyodik bakım için çekildi ama Yunanistan bunu değerlendirirse elbette konuşmaya açığız. Niye oturup konuşmayalım? Haklı olduğu yerde de oturup hakkını en iyi şekilde savunup hakkını alabilmen gerekiyor dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Merkel'le zaman zaman konuşuyor. Merkel'in göç konusunda da Suriye'den Türkiye'ye yoğun olarak gerçekleşen göç konusunda en kararlı duruş gösterdiğini, Türkiye'ye en yardım edilmesi gerektiği noktasında bir perspektiften baktığını özellikle vurguladı. Ve Fransa konusunda yeniden belki herkesin gözünü açmasını sağlayacak birkaç cümlede bulundu. Fransa'nın derdi şu, bir AB liderliğine oynuyor, ikincisi Orta Doğu'nun da liderliğine oynamaya çalışıyor ve her konuda kendisine rol biçiyor dedi.
Evet Sayın Gökdağ, daha önümüzdeki günlerde bu meseleyi çok konuşacağız gibi duruyor ama ben biraz da Covid gündemine bakalım diyorum. Çünkü Hacettepe Üniversitesi'nde bir ilk doz aşılar yapıldı. İlk etapta 25 merkezde 1200 gönüllüye aşı uygulanacak. Çin'den getirilen bir aşı bu ve faz 3 aşamasında Türkiye ile ortak çalışıldı. Peki bundan sonra ne olur? Çünkü Fahrettin Koca'nın açıklamaları vardı dün İstanbul'da son haftada artış trendi azaldı, Ankara stabilleşti diyor. Peki korona bitiyor mu? Güzel haberler geliyor çünkü ard arda.
Umalım hepimiz için, çünkü gerçekten çok zor yaşamak bu pandemiyle. Herkes gerçekten çok sıkılmış vaziyette ama tedbiri de elden bırakacağımız anlamına gelmiyor bu. Maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini hem Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de uzmanlar defalarca söylüyor. Zannediyoruz bu aşı haberleri yüzünden biraz halk bu önlemleri gevşetmeye başladı. Nihayetinde işte aşının 2021 yılında artık herkese ulaşabileceği konusunda haberler de yayınlanmaya başlamıştı. Şimdi bir yandan da Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi dün. Bir yandan da bağışıklık kazanacağı insanların, yani sürü bağışıklığıyla bu problemin aşı bulunsa da bulunmasa da bu yıl içinde bitebileceği konusunda bilimsel görüşler var. Özellikle Mart ayı gibi artık sıfırdan bir vakanın oluşmayacağı, bulaşın gerçekleşmeyeceği konusunda bazı öngörüler var. Ama bunların hepsi henüz spekülatif şeyler. Net kesinlik kazanmış, bilimsel hale gelmiş, bir veri haline gelmiş konular değil en azından. Vakalar artış gösteriyor. Çok güzel bir dönem yaşadık aslında. Neredeyse sıfırı gördüğümüz, yani 20'lere falan ulaştığımız, bulaş riskinin çok düştüğü zamanlar gördük ama yaz aylarıyla beraber insanların tatile gitmesiyle uyulmayan kurallar, işte düğünler, asker uğurlamaları vesaire, bulaş gitgide arttı. Artık çember de çok daraldı. Dolayısıyla dikkat etmek kesinlikle gerekiyor. Şimdi Çin bir aşı geliştirdi. Brezilya ve Endonezya bu konuda kendi vatandaşlarımız talep ediyor. Biz de denek olarak kullanabilirsiniz dediler. Türkiye'den de bu tür talepler oldu. Dolayısıyla Çin aşısı Türkiye'de de denenmeye başlandı. İlk gönüllü uygulamada Hacettepe Hastanesi'nde yapıldı. Bu çok aslında tarihi bir gelişme. Şimdi bu aşının ne kadar etkili olup olmayacağı konusunda hiçbirimizin bir fikri yok. Çünkü yan etkiler görülecektir. Bir aşının kullanılması için en az aşı üretildikten sonra bir 6 ay beklenmesi gerektiği konusunda bilim adamlarının uyarıları var. Her gün televizyonlarda izlediğimiz hocaların uyarıları var. Ancak 6 ay beklenmeyecek kadar kritik bir durumda şu an dünya, sadece Türkiye değil. Dolayısıyla bir an önce aşının minimum yan etkilerle herkese vurulması ve artık pandeminin ortadan kalkması konusunda bilim dünyasının ortak bir görüşü var. Dolayısıyla Türkiye bunun dışında kalamazdı. Bundan sonra bir profesör de Türkiye'den denek olmaya karar vermiş. Muhtemelen vücudundaki yan etkilerden yola çıkarak aşıyla ilgili belli tahminlerde bulunmak için. Türkiye'nin de aşı çalışmaları var. Onun da 2021'e yetişebileceği konusunda görüşler var. Hepimiz umalım ki 2021 pandemi için son tarih olsun. Bir daha bu kadar büyük felaketlerle karşılaşmayız inşallah diyelim.
Sayın Göktağ, son iki dakikamız, biraz vaktimiz var. Şu konuyla devam etmek istiyorum. Fransa'da Macron'a desteğin azaldığına dair yorumlar var ve anket şirketleri de bunun üzerine araştırmalar yapıyor. Bununla ilgili haberler var. Çünkü Libya'da da beklediği desteği bulamadı. Şimdi Doğu Akdeniz'de de Macron'un politikaları eleştiriliyor. Kamuoyunda Fransa'da Macron'a karşı bir karşıtlık var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Sayılar neler?
Ben de aynı görüşteyim. Pek çok gazetecinin yaklaşımı budur. Çünkü şimdi ülkeleri yönetirken liderlerin daha çok savaştan değil barıştan yana tutum göstermesi, sorunları körükleyen değil barışı bir şekilde sağlamaya yönelik bir tavır içinde olması beklenir. Macron Fransa liderliğine geldiği günden bu yana Fransa'yı sürekli bir ateş çemberinin içinde tuttu. Bir dönem popülaritesi arttı. Ancak son gelişmelerle halkın da siyasilerin de Macron'a olan desteğinin çok azaldığını söylemek mümkün. Özellikle Doğu Akdeniz'de çok riskli adımlar atıyor. Neredeyse Türkiye ile Yunanistan'ı savaşa sürükleyecek noktada sert bir tutum içinde. Biliyorsunuz Yunanistan'a destek olmak için Doğu Akdeniz'e iki fırkateyn de destek göndermişti. Bu Türkiye için de savaş sinyalleri anlamına gelmişti. Dolayısıyla Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'ye, Orta Doğu'da çok önemli bir söz sahibi olan Türkiye'ye bir anlamda ayar vermeye çalışması, yapılan İsrail'le yapılan Suudi Arabistan ve Bahreyn'le yapılan anlaşmalara verdiği destek. Yani Orta Doğu'da bir anlamda kendisine kalıcı yer edinmeye çalışırken Fransa halkını ve Orta Doğu halkını aslında bir anlamda karşı karşıya getiren, Orta Doğu'da da Orta Doğu halklarını birbirine bir anlamda düşürmeye çalışan bir yaklaşım içindeyken, Fransa'da da Macron'un bu savaş yanlısı tutumuna olan destekte elbette azalıyor. Artık 20. yüzyıl liderlerin savaştan yana değil daha çok barıştan yana bir tutum sergilemesini gerektiren bir yüzyıl. İnsanlar en azından böyle bir beklenti içinde, Fransa vatandaşlarında böyle bir beklenti içinde olduğu için bu desteğin azaldığını söylemek mümkün.
Akşam gazetesi parlamento muhabiri Yelda Göktay'a çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Yeni gün devam edecek.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz telefon hattımızda. Günaydın Sayın Yılmaz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan açıklamıştı, tüm Türkiye'yi sevince boğmuştu müjdesiyle. Evet, Türkiye'nin Karadeniz Sakarya sahasındaki keşfinden bahsediyorum tabii ki. Hemen soralım, bunun ekonomiyi etkileri sizce nasıl olacak Sayın Yılmaz?
Tabii Türkiye enerji ithalatçı bir ülke olduğu için içeride ürettiği katma değerin önemli bir kısmını enerji ithalatı için harcıyor ve bu rakam yılda 40 ila 50 milyar dolar arasında değişiyor. Çünkü enerji fiyatları, mevsim koşullarına göre tüketilmesi gereken enerjinin miktarı minimum 40 milyar dolarlık bir enerji faturası ödüyoruz. Tabii burada önemli kalemlerden bir tanesi doğalgaz. Çünkü Türkiye ciddi bir doğalgaz altyapısı kurdu ve bu bütün illerin tamamında kullanılmaya başlanılan bir enerji kaynağı oldu doğalgaz. Ve biz bu doğalgazın neredeyse tamamına yakınını ithal ediyoruz. Şimdi bu ithalatın detayına baktığımızda da şunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak boru gazı dediğimiz bizim boru hatlarıyla gelen gazlarda satın alma kontratları da uzun vadeli olan al ya da öde hükümleri içeren. Yani siz bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyelim ki 8 milyar metreküp doğalgaz alacağız diyorsunuz. O sene mevsim koşulları iyi gidiyor. 6 milyar metreküp kullanıyorsunuz. Ama o sözleşme gereği 8 milyar metreküpün tamamının parasını ödüyorsunuz. Yani almadığınız 2 milyar metreküpün de parasını ödediğiniz bir doğal gaz kontratı sözleşmesi var. Bunlar 25-30 yıl önce, 20 yıl önce yapılmış anlaşmalar. O dönemin koşulları için doğru olabilir ama enerji piyasasında bugün geldiğimiz noktada güncellenmesi gereken anlaşmalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu Sakarya gazı ile beraber Türkiye hem kendi gazına kavuşmuş olduğu hem de kurmuş olduğu doğalgaz iletim altyapısıyla ve İstanbul'da oluşturduğu enerji piyasaları işletme anonim şirketi dediğimiz enerji borsası ile beraber bu doğalgazı artık çok daha ucuza satın alma imkanı buldu. Dolayısıyla 2021 yılından itibaren 2021'in Nisan'ı ile beraber toplam 16.3 milyar metreküplük bizim eski kontratlarımız bitecek ve Türkiye yeniden doğalgazı çok daha ucuza alabilecek bir platformda işlerini ilerletmeye başlayabilecek. Bundan kastım şu: İran ve Rus gazından dönem dönem 350-360 dolarların konuşulduğu bir piyasada şu anda spot piyasada doğalgaz 90-95-100 dolar seviyelerinde. Yani orada Türkiye'nin ödediği faturanın bir kısmı 3'te 1 oranında azalmış olacak. Bu da ekonomide ithalatın azalması ve içeride de hane halkı dediğimiz vatandaşların da doğalgazı daha ucuz kullanacağı bir ortamı oluşturacak. Bu açıdan Sakarya Gaz Keşfi sadece işte Türkiye'ye 6 yıl yeter, 7 yıl yeter şeklinde basit bir analizle anlatılabilecek bir keşif değil. Aksine stratejik yönü çok güçlü olan Türkiye'nin doğalgaz tedarikinde, pazarlıklarda elini güçlendirecek ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak ekonomik bağımsızlığını artıracak çok stratejik öneme sahip bir keşif. Hemen şunu da dinleyicilerimiz için hatırlatalım. 320 milyar metreküp ilk ilan edilen kısım ama daha sonra yetkililerin açıklamaları aşağıdaki yani gaz keşfinin yapıldığı katmanın altında iki katman daha var ve biz o iki katmandan çok daha umutluyuz. Yani oradaki rakamın 320 milyar metreküplük rakamın yukarı yönlü revize edilmesi oldukça muhtemel görünüyor ki bu sadece Akdeniz'de tek bir saha. Özür diliyorum, Karadeniz'de tek bir saha. Daha bunun Doğu Akdeniz boyutu var. Yavuz sondaj gemisi tespit edilen alanlarda sondaja devam ediyor. 13 Mayıs sismik araştırma gemisi de şu anda 3500 kilometrekare alanı sismik araştırmayla tespit etti. Ve önümüzdeki dönemde yeni gelecek gemiyle beraber sondaj faaliyetlerini Türkiye artıracak. Yani şunu söyleyebiliriz, bu konuda ciddi bir seferberlik var. Yani varsa bulacağız bu gazları.
Evet Sayın Yılmaz, dilerseniz Fed'le devam edelim. Fed'in açıklamaları vardı çünkü. Bunun ayrıntılarını soralım size ve bunların küresel piyasalara etkileri neler olacak dinleyicilerimize anlatalım.
Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki yıl için nasıl bir para politikası izleyeceği veya önümüzdeki yıllar için ne gibi para politikaları izleyeceği konusu kritik öneme sahip şu an. Çünkü dünyada değişimlerde kullanılan para birimi ağırlıklı olarak dolar ve merkez bankaları da rezerv olarak dolar tutuyorlar. Bu açıdan baktığımızda doların değeri kritik öneme sahip ve doların değerini etki olacak Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikası bütün dünya ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Şimdi dün akşam Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda şunu görüyoruz. Powell diyor ki Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki enflasyon %2'ye ulaşana kadar, yani orada enflasyon çok kritik öneme sahiptir. Yani çünkü düşük seyrediyor. Eğer enflasyon %2-2,5 seviyelerine ulaşmazsa Amerikan ekonomisinin büyümesinden bahsedemiyoruz. Yani Amerikan ekonomisinin ihtiyaç duyduğu büyümeden bahsedemiyoruz. Powell da diyor ki %2'ye ulaşana kadar biz mevcut faiz oranını korumanın uygun olacağını düşünüyoruz diyor. Peki %2'ye ne zaman ulaşacak? Tahminle 2023'e kadar bu iş böyle devam edecek gibi bir açıklama duyduk. Dolayısıyla Fed'in açıklamaları doların küresel piyasalardaki seviyesinin bir süre daha, dolar endeksinin bir süre daha düşük olması anlamına gelir ki bu bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler için önemli bir fırsat. Ama tabii pandeminin etkileri var. Yani tüketicilerin veya harcama alışkanlıklarının değişmesinin nedeniyle, yani önceki dönemlerde gördüğümüz gibi Fed'in parasal genişlemesinin ve düşük faiz politikasının etkisi eskisi kadar yoğun olmadı gelişmekte olan ekonomilerde. Yani o bizim sıcak para dediğimiz para akışı eskisi kadar gelişmekte olan ekonomilere yönlenmedi. Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki para altına dönüştü, hisse senedine dönüştü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde kaldı. Oysa biz 2008 küresel finansal krizinden sonra, Fed'in genişlemeci para politikalarından sonra bu paranın önemli bir kısmının gelişmekte olan ekonomilere gittiğini görmüştük. Bu kez öyle olmadı. Pandemi alışkanlıkları da değiştirmiş görünüyor. Ama aşının bulunması söz konusu. İşte aşıyla ilgili önemli çalışmalar var. Eğer aşıyla ilgili ikna edici bir adım ortaya çıkarsa veya buna bağlı olarak COVID-19'a ilişkin çok ciddi bir tedavi protokolü oluşturulabilirse, yani COVID'e yakalanan kişilerin hayatını kaybetmesi değil de hızlı bir şekilde iyileşmesine yönelik bir tedavi protokolü ortaya çıkarsa, yani insanların zihinleri bu hastalıktan dolayı bozulan zihinleri rahatlarsa, o zaman gerçekten bu genişlemenin olumlu etkilerini bütün gelişmekte olan ekonomilerde göreceğiz. Bir de Amerikan seçimleri var tabii Kasım'da. O da çok önemli. Trump mı gelecek, Biden mi gelecek? O konu da önemli. Sonuç itibariyle Amerikan seçimlerini bütün dünyanın takip ettiği seçimler. İşte bütün bunların hepsini birleştirdiğimizde FED, bütün bu riskler, belirsizlikler, seçimler ortaya çıktığında şunu söylüyor. Ekonominin önündeki yol oldukça belirsiz. Hane halkının harcamalarında değişiklikler var. Ufak tefek hareketlilikler var ama enflasyonun talep tarafında oluşturduğu azalma enflasyon üzerinde ciddi bir etki bıraktı. Biz o enflasyonun yeniden %2'ye gelinceye kadar ki sürecinde faiz değişikliği yapmayacağız. İş gücü koşulları, iş gücü piyasası koşulları son derece sıkıntılı. İş gücünün yeniden toparlanması için büyümeye ihtiyacımız var. Bu büyüme de %2-2,5 seviyesinde bir enflasyonla olabilir. Dolayısıyla biz o enflasyonun artması için gerekli adımları atacağız diyor. Ve kredi akışıyla da ilgili şunu söylüyor. Yani pandeminin ekonomiye verdiği zararı azaltmak için, ekonomik toparlanmayı desteklemek için gerekirse doğrudan mali desteğe, yani FED parayı basıp doğrudan şirketlere verebilir şeklinde bir açıklaması var. Bütün bunları takip ediyor olacağız.
Sayın Yılmaz, pandemi süreci tabii ki piyasaları çok etkiliyor ama Yunanistan'la ve Avrupa Birliği ile yaşadığımız bu gerilim de piyasaları etkiliyor mu?
Tabii, yani belirsizliğin olduğu yerde, sorunun olduğu yerde piyasalar bundan etkileniyor. Çünkü sermaye çok ürkektir ve bütün belirsizlikler yani ekonominin koşullarında mutlaka bir etki bırakır. Ama bazen büyük etkiler bırakır, bazen küçük etkiler bırakır. Fakat bu Akdeniz'deki konu, yani Yunanistan, Avrupa Birliği'nin tutumu ve Türkiye'nin bunun karşısında izlediği politika açısından baktığımızda, açıkçası her ne kadar çeşitli platformlarda işte sıcak çatışmaya ilişkin riskler ifade ediliyor olsa da, yani bu Yunanistan'la Türkiye arasında çok eski bir konu. Bugüne kadar işte Kardak vesaire gibi birkaç tane istisnai durum yaşanmış olsa da bunun bir sıcak çatışmaya dönmeyeceği herkes tarafından tahmin edilen bir durum. Ama tabii Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ilişkin bir yaptırım tehdidi söz konusu. 24-25 Eylül tarihleri arasında Avrupa Konseyi bir toplantı yapacak. Bu toplantıda da Fransız Devlet Başkanı Macron'un Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'ı korumak adına Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulanması gerektiği yönünde bir görüşü var. Tabi bunlar belirsizlikler oluşuyor, riskler oluşturuyor. Bunların piyasa üzerinde belirgin etkileri oluyor. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Türkiye'nin son dönemde diplomaside attığı stratejik adımları göz önüne alırsak ve en son EastMed toplantısında, 7 ülkenin bir araya geldiği toplantıda Fransa'nın istediğini alamaması, Türkiye'ye yönelik herhangi bir yaptırım ifadesinin sonuç metninde bile geçmemesine bakarsak, hani teknik olarak Türkiye'ye ilişkin bir yaptırım uygulanması çok söz konusu görünmüyor. Ama hani bunun konuşuluyor olması bile hoş değil. Diğer yandan işte Moody's'in, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in rutin takviminin dışına çıkartarak çıkarak Türkiye'ye ilişkin bir karar açıkladığı haftayı atlatıyoruz. Orada da karar metninin içeriğine baktığımızda, Moody's'in ifadelerine baktığımızda, ya bugüne kadar söylediğimiz üzere, evet ekonominin çözülmesi gereken sorunları var. Gelişmekte olan ekonomilerin zaten her zaman düzeltmesi gereken konular vardır. Onun için adı gelişmekte olan ekonomidir. Ama baktığımızda, hem metnin içerisine baktığımızda, hem zamanlamasına baktığımızda, teknik değil, siyasi ağırlıklı bir karar olduğunu görüyoruz. Ve 25 Eylül'deki Avrupa Konseyi toplantısından önce, ekonomik yaptırımların ifade edildiği bir toplantıdan önce, apar topar toplanıp, olağanüstü toplanıp, Türkiye'nin kredi notunu aşağı yönlü güncellendiği bir açıklama görüyoruz. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimizde şunu söylememiz lazım. Türkiye bir süre daha kendisi üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskılara karşı direnmek zorunda. Çünkü bakın, Sakarya gaz keşfi, Sakarya sahasında keşfedilen gazın ekonomik etkisini biraz önce izah ettik. Bir benzerinin uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sahaların herhangi birinde tespit edilmesi oyunu çok değiştirecek. Dolayısıyla Türkiye bu tarz baskılara, yaptırım tehditlerine boyun eğmeden yoluna devam etmek zorunda. Gerekirse bir sürede yalnız kalmayı göze almalı. Yani biz yani çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi bir ittifakın parçası yapmaya niyetli olan bazı çevreler olduğunu da görüyoruz. Yani bir anda işte Rusya ile ittifak yapsın, Çin'le ittifak yapsın vesaire gibi şeyler de söyleniyor. Hayır, Türkiye haklı olduğu bir dava var. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları var. Bunları sonuna kadar kullanmalı. Gerekirse bir süre yalnızlığı da göze alıp bu mavi vatan konsepti içerisinde belirlenen alandaki hidrokarbon kaynaklarına ulaşmak için, evet, çabasını devam ettirmeli. Çünkü malumunuz, biraz önce de söyledim, Sakarya'daki gaz dengeyi inanılmaz değiştirdi. Doğu Akdeniz'deki bambaşka bir Türkiye oluşturur. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor.
Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz size. Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz telefon konuğumuzdu ve yeni günde bize ayrılan sürenin sonuna geldik bugün de. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.